Ayrım 18, sayfa 215. Madeni dev akbabaların kursağına inen Maracaibo Gölü. Dünya piyasasına katkısı 60'lı yıllarda yarıya indiği halde Venezuela, 1970'te hala dünyanın en büyük petrol ihracatçısıdır. Kuzey Amerikan sermayesinin Latin Amerika'da sağladığı karın yaklaşık yarısı Venezuela'dan gelir. Venezuela aynı anda hem dünyanın en zengin hem de en yoksul ve şiddetin en yoğun olduğu ülkelerinden biridir. Latin Amerika'da kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkedir. Yolları son derece moderndir. Kişi başına viski tüketiminin en yüksek olduğu ülke de Venezuela'dır. Petrol, gaz ve demir rezervleri her Venezuela'nın mal varlığını 10 katına çıkarabilecek düzeydedir. El değmemiş uçsuz bucaksız topraklarında Almanya ya da İngiltere nüfusunun tamamını barındırabilir. 50 yılda petrolden elde edilen gelir Marshall planıyla Avrupa'ya yapılan para yardımının 2 katıdır. Petrol ilk kuyulardan fışkırmaya başladığından beri nüfus 3 katına, ulusal bütçede 100 katına çıktı. Ama egemen azınlığın artıklarını paylaşmaya çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun beslenme düzeyi ülkenin kakao ve kahveye bağımlı olduğu dönemdekinin aynı. Bu bölümde Harvey O'Connor ve Francisco Mieres'in adı geçen yapıtları dışında aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır. Orlando Araújo, Operation Puerto Rico sobre Venezuela Caracas 1967. Federico Brito, Venezuela Siglo 20, Havana 1967. M.A. Falcon Urbano, Desarrollo e Industrialization de Venezuela Caracas 1969. Elena Hoffman, Hector Mujica ve diğerleri, Venezuela 1, Caracas 1963, Wilhelm Crane, Democracia y Tiranías en el Caribe, Buenos Aires 1959, D.F. Maza, Zavala, Salvador de la Plaza, Pedro Esteban, Mejila ve Leonardo Montiel, Ortega, A.G.E., Rodolfo Quintero, La Cultura del Petroleo, Caracas 1968, Domingo Alberto Rangel, El Proceso del Capitalismo Contemporaneo en Venezuela, Caracas 1968, Arturo Uslar Pietri, Tiene un Porvenir la Juventud Venezolana, Guadernos Americanos Mexico City, Mart-Nisan 1968, Birleşmiş Milletler CEPAL Estudio Economico de America Latina 1969, New York, Santiago, Şili 1970. Başkent Caracas'ın kapladığı alan 30 yılda 7 katına çıktı. Serin gölgeli avlularıyla, sessiz katedraliyle eski sakin kent Maracaibo gölünde petrol kulelerinin yükseldiği hızla gökdelenlerle doldu. Caracas bugün elektronik aletlerin egemen olduğu bir kabus. Tüketiciliği yaratıcılıktan üstün tutan, gerçek gereksinimlerini gizlemek için yapay gereksinimleri artıran petrol kültürünün merkezidir. Caracas'ta konservelere ve sentetik ürünlere bayılınır. Yürünmez, otomobile binilir. Motorların çıkardığı duman, vadinin temiz havasını kirletmiştir. Caracas'ta uykusuzluk çekilir. Çünkü kazanmak ve harcamak, tüketmek ve satın almak, her şeye sahip olmak arzusu bir türlü doyurulamaz. Tepelerin eteklerinde sayıları yarım milyonu geçen bir unutulmuşlar ordusu, gece kondularından bu savurganlığı seyreder. Altın kentin geniş caddelerinde binlerce son model araba gezinir. Yeni yıl yaklaşırken La Guayra limanına Fransız şampanyası, İskoç viskisi ve Kanada'dan gelen Noel ağaçları dolu gemiler yanaşır. Öte yanda Venezuelalı çocuk ve gençlerin yarısının okula gitme olanağı yoktur. Venezuela kapitalist dünyanın endüstriyel mekanizmasını harekete geçirmek üzere her gün 3,5 milyon varil petrol üretir. Ama Standard Oil, Shell, Gulf ve Texaco'nun çeşitli şubeleri çıkarılan petrolün ancak 1/5'ini kullanır, gerisi rezerv olarak tutulur. İhracat tutarının yarısından çoğu ülkeye dönmez. Creole, Standard Oil firmasının reklam broşürlerinde kullanılan insancıl anlatım 18. yüzyıl ortalarında Real Compania Guiz Pozjoana firmasının kendine düzdüğü övgülerin neredeyse aynısıdır. Yatırılan sermayeye oranla bu bereketli ülkeden sağlanan kar, geçmişte esir tüccarları ve korsanların elde ettiği gelirle karşılaştırılabilir. Ancak dünya kapitalizmi bu kadar kısa bir sürede hiçbir ülkeden bu kadar büyük bir kazanç sağlayamamıştır. Rangel'a göre Venezuela'dan akan kar, İspanyolların Potosi'den, İngilizlerin Hindistan'dan elde ettiği zenginliği geçer. Birinci Ulusal Ekonomi Kongresi'nde açıklanan rakamlara göre, Venezuela'daki petrol şirketlerinin gerçek karları 1961'de %38, 1962'de %48 iken şirket bilançolarında yer alan oranlar sırasıyla %15 ve %17 olmuştur. Aradaki fark, muhasebenin büyülü güçlerini ve gizli transferleri ortaya koymaktadır. Ayrıca petrol ticaretinin karmaşık mekanizması, çoklu fiyat sistemi, ham petrol fiyatlarının görünürdeki düşüşü ve maliyetlerin görünürdeki artışı ardında gizlenen karları tahmin etmeyi olanaksızlaştırır. Kesin olan bir şey varsa o da son 10 yılda Venezuela'da yeni hiçbir yabancı yatırım yapılmadığı, tersine yabancı yatırımlarda sistematik bir gerileme olduğudur. Yabancı sermaye geliri olarak yılda 700 milyon dolar yurt dışına çıkmaktadır. Bu arada şirketlerin her geçen gün kullandıkları iş gücünü azaltmaları sonucu petrol üretim maliyeti hızla düşmektedir. Yalnızca 1959-62 yılları arasında bu sektörde çalışan işçi sayısı 40 binden 30 bine düşmüş, 1970'te petrol işçilerinin sayısı 23 bin olmuştur. Buna karşılık üretimde büyük bir artış kaydedilmiştir. Giderek artan işsizliğin sonucu olarak Maracaibo Gölü'nün petrol işletmelerinde kriz de şiddetlendi. Göl bir kuleler ormanıdır. Yarım yüzyıldır bu demir çatıların içindeki çarklar Venezuela'nın ezilişini ve sefaletini üretir her amansız dönüşlerinde. Gölün kıyılarında fışkıran, petrol kadar hızlı yürüyen kentlerde petrol sokakları ve giysileri, yiyecekleri ve içecekleri her bir köşeyi siyaha boyar. Her şeyde petrol vardır. Öyle ki tankerlere bile isim takmıştır. Petrol severler, peri bacaları, mahşerin dört subabı, inatçı keçi, yeni yetme. Bu kentlerde giyim eşyaları ve gıda maddeleri fiyatları Caracas'tan yüksektir. Bu kentler ortaya çıktıkları gibi birden yok olurlar. Petrol kuyuları kapandığında geriye evlerin iskeletleriyle balıkları öldüren yağlı, zehirli sular kalır. Çalışmakta olan kuyulardan geçimini sağlayan kentlerde toplu işten çıkarmalar ve artan makineleşmeyle petrolün hışmına uğrar. 1966'da bir Lagunillaslı petrol bizi ezip geçti diyordu. 50 yıl boyunca başlıca petrol kaynağı olan Caracas'ı ve şirketleri bolluğa boğan Cabimas'ta kanalizasyon sistemi yoktur. Caddelerinden sadece ikisi asfaltlıdır. Petrol çılgınlığı yıllar önce başlamıştı. 1917'de Venezuela'da geleneksel latifundiumların yanında petrol bulunuyordu. Latifundiumlarda boş geniş arazilerde büyük toprak sahipleri işçilerini kırbaçlayarak ya da yarı bellerine kadar toprağa gömerek verim yükseltmeye çalışırlardı. 1922 sonlarında La Rosa kuyusu günde 100 bin varil dolduracak bir hızla fışkırmaya başladı ve böylece petrol furyası da patlak verdi. Maracaibo Gölü birden bire tuhaf aletlerle, kaslı adamlarla doldu. Petrol üretiminde çalışmak üzere akın akın gelen köylüler, kalaslarla petrol varilleri arasında sıralarını beklemeye koyuldular. O güne dek kimselerin uğramadığı bölgelerde Oklahoma ve Texas şiveleri duyulmaya başladı. Bir anda 73 şirket çıktı ortaya. Bu karnavalın kralı, eskiden Ant Dağları'nda çobanlık yapan diktatör Juan Vicente Gomez'di. İktidarda kaldığı 27 yıl, 1908-1935 boyunca yalnızca çocuk ve iş yapmakla uğraştı. Kara altın oluk oluk akarken Gomez yüklü ceplerinden petrol tahvilleri çıkarıp dostlarına, ailesine, yardakçılarına, prostatını tedavi eden doktora, hayatını koruyan generallere, kendisini öven şairlere, kutsal cuma günü et yemesi için özel izin çıkaran psikopasa dağıtırdı. Büyük güçler Gomez'in göğsünü parıl parıl madalyalarla kaplamışlardı. Ne de olsa dünyanın yollarını kaplayan dizi dizi otomobile yakıt sağlamak şarttı. Diktatörün yakınları hisseleri Shell, Standard Oil ve Gulf'a satıyordu. Spekülasyon ve toprak altına duyulan iştah giderek arttı. Yerli toplulukların toprakları ellerinden alındı ve çiftçi aileleri istemeseler de tarlalarından vazgeçmek zorunda kaldılar. 1922 yılında çıkarılan petrol yasası 3 ABD firmasının temsilcileri tarafından hazırlandı. Petrol bölgelerinin etrafı çevriliydi. Bu bölgelerin özel güvenlik güçleri vardı. Şirketler adına çalıştığını kimlik kartıyla kanıtlamadan buralara girmek olanaksızdı. Gomez 1935'te öldüğünde işçiler bütün dikenli telleri keserek grev ilan ettiler. 1948'de Romulo Gallegos hükümetinin düşmesiyle 3 yıl önce başlayan reformist dönem sona erdi. İktidarı ele geçiren askerler derhal kartelin şubeleri tarafından çıkarılan petrolden devletin aldığı payı düşürdüler. Vergilerin düşürülmesi 1954 yılında Standard Oil'in karını 300 milyon dolar artırdı. 1953'te Caracas'a ABD'den gelen bir iş adamı şöyle bir demeç vermişti. Burada paranızla istediğinizi yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Benim için bu özgürlük bütün politik ve sosyal özgürlüklerin hepsinden daha değerlidir. Time, Latin Amerika baskısı 11 Eylül 1953. Diktatör Marcos Perez Jimenez 1958 yılında iktidardan düşürüldüğünde Venezuela hapishane ve işkence odalarıyla çevrili dev bir petrol kuyusuydu. Otomobiller, buzdolapları, süt tozu, yumurta, marul, yasalar, kararnameler ve akla gelebilecek diğer her şey ABD'den ithal ediliyordu. Rockefeller'ın en büyük firması Creole 1957 yılında kar olarak toplam yatırımlarının yarısına yaklaşan bir rakam göstermişti. Devrimci junta büyük işletmelerden alınan gelir vergisini %25'ten %45'e çıkardı. Buna karşılık kartel derhal Venezuela petrolünün fiyatını düşürerek işçileri topluca işten çıkardı. Fiyatlar o kadar düşüktü ki vergilerin artmasına ve ihraç edilen petrol miktarının yükselmesine karşın 1958'de devletin petrolden elde ettiği vergi geliri bir yıl öncesine oranla 60 milyon dolar azalmıştı. Bu tarihten sonra iktidara gelen hükümetler 1970'e dek petrol endüstrisini ulusallaştırmadılar. Ama siyah altın çıkarmada yabancı şirketlere yeni haklar da tanımadılar. Aynı süre içinde kartel Yakın Doğu ve Kanada'daki üretim hızlandırarak Venezuela'da yeni petrol kuyularının açılmasını durdurdu. İhracat felci uğradı. Şirketlere yeni haklar tanınmaması devlete ait Venezuela Petrol Şirketi'nin PDVSA görevi üstlenmemesiyle anlamsızlaştı. Ulusal şirket bir iki petrol kuyusu açmakla yetindi. Başkan Romulo Betancourt'un şirkete verdiği görevin büyük bir şirket boyutlarına ulaşmayıp yeni tanınan haklar konusunda aracılık etmek olduğunu hatırlattı. Sık sık tekrarlanan yeni politika hiçbir zaman uygulanamadı. 20 yıl önce Latin Amerika'da başlatılmış olan endüstrileşme hareketi ise şimdiden yorgunluk belirtileri gösteriyor, halk yığınlarının yoksulluğu nedeniyle kısıtlı olan iç pazar belli sınırlar ötesinde kalkınmayı destekleyemiyor. Öte yanda Demokratik Eylem Partisi tarafından başlatılan toprak reformu kendine çizdiği yolun henüz yarısını bile kat etmiş değil. Venezuela'da tüketilen gıda maddelerinin büyük kısmı ABD'den ithal edilmekte. Ulusal gıda olan fasulye bile üzerinde beans yazılı çuvalların içinde Kuzey Amerika'dan geliyor. Bu fetih kültürünün, petrol kültürünün cehennemini romanlarında anlatan yazar Salvador Garmendia, 1969 yılı ortalarında bana şunları yazmıştı. Ham petrolü çıkarmakta kullanılan aleti hiç gördün mü? Sivri kafasını ağır ağır indirip kaldıran, gece gündüz bir saniye bile durmadan aynı hareketi tekrarlayan kocaman siyah bir kuşa benzer. Leşle beslenmeyen tek akbabadır o. Bu kuşun petrolü içerken çıkardığı sesi duyup da petrol bulamadığımız zaman ne olacak peki? Maracaibo Gölü'nde bir gecede ortaya çıkan paranın değersiz olduğu sinemaları, süpermarketleri, dansingleri, randevu evleri ve kumarhaneleriyle göz kamaştıran kentlerde bu acayip müziğin ilk notaları duyulmaya başladı. Kısa bir süre önce oralarda birkaç gün kaldım. Midemi bıçaklar batırılıyormuş gibi hissettim. Ölümün kokusu petrolünkünü bastırmış, köyler yarı terk edilmiş durumda, sokaklar çamur içinde, her yanda böcekler kaynıyor, dükkanlar harabeye dönmüş. Eskiden şirket için çalışan bir dalgıç, şimdi her gün elinde bir testereyle dolaşarak terk edilmiş boruları kesip hurda olarak satıyor. İnsanlar şirketlerden masal kahramanları gibi söz etmeye başlamış. Bir zar atışıyla bir servetin dağıldığı, içki sofralarının bir hafta sürdüğü efsanevi bir geçmişin anılarıyla yaşanıyor. Bu arada dev akbabalar tek düze hareketlerini sürdürüyor. Dolar yağmuru, hükümet sarayı Miraflores'e akıyor hala. Sonra da otoyollara ve başka betonarme canavarlara dönüşüyor. Ülkenin %70'i her şeyin kıyısında kalmış. Kentlerde gelişen kafasız bir orta sınıf, yüksek maaşlarla, aptallığın doruğunda, gereksiz eşyalarla evlerini tıka basa doldurarak yaşıyor. Çok kısa süre önce hükümet, ülkede okur yazar olmayan tek kişi kalmadığını bağıra çağıra ilan etti. Oysa son seçimlerde 18-50 yaşları arasındaki nüfusun 1 milyonunun okur yazar olmadığı ortaya çıktı. İkinci bölüm. Kalkınma denilen tehlikeli yolculuk. Erken ölümün tarihi. İngiliz savaş gemilerinin nehirde bağımsızlığı kutlayışı. 1823 yılında İngiliz İmparatorluğu'nun beyni George Canning ülkesinin zaferlerini kutlamaktaydı. Karşılıklı kadeh kaldırırlarken Fransız diplomatı şu sözlerle aşağılanmaya katlanıyordu. Sizin yıkımla sonuçlanan zaferinizin şanına, bizimse şanssız, şerefsiz, endüstri zaferimize ve durmadan artan refahımıza. Kahramanlar devri geride kalmıştır. Devir, iktisatçılar ve maliyeciler devridir. Londra'da uzun sürecek bir bayramın başlangıcı yaşanıyordu. Napolyon birkaç yıl önce kesin yenilgiye uğratılmış, dünyada Pax Britannica çağı açılmıştı. Latin Amerika'da bağımsızlık, toprak sahiplerinin limanlarda yeni doğmakta olan ülkelerin yıkımı pahasına zenginleşmiş tüccarların gücünü garanti altına alıyordu. Eski İspanyol sömürgeleri ve Brezilya, İngiliz kumaşları ve sterlin için eşsiz pazarlardı. Canning, 1824 yılında yaptığı tahminlerde yanılmamıştı. Bu işi olmuş bitmiş kabul ediyorum. İspanyol Amerikası özgür artık. Eğer işleri olağanüstü kötü yönetmezsek, özgür topraklar İngiliz sayılabilir. William W. Kaufman, La Politica Britannica y la Independencia de la America Latina, 1804-1828, Caracas, 1963. Buharlı makineler, mekanik dokuma tezgahı ve dokumacılığın geliştirilmesi, İngiltere'de sanayi devriminin baş döndürücü bir hızla olgunlaşmasını sağlamıştı. Fabrikalar ve bankalar çoğalıyordu. İçten patlamalı motorlar denizciliği geliştirmiş, büyük gemiler dünyanın dört bir yanına doğru yola çıkarak İngiliz endüstrisini dünyaya yaymaya başlamıştı. İngiliz ekonomisi Rio de Plata'nın derisini, Peru'nun guanosunu ve nitratını, Şili'nin bakırını, Küba'nın şekerini, Brezilya'nın kahvesini pamuklu dokumayla öldürüyordu. Endüstri ürünleri ihracatı, navlun bedelleri, sigorta ücretleri, borç faizleri ve yatırım gelirleri 19. yüzyıl boyunca İngiltere'nin hızlı gelişimini sürdürmesini sağladı. Aslında bağımsızlık savaşlarından önce İspanya ile sömürgeleri arasındaki yasal ticaretin büyük bölümü İngiltere'nin denetimindeydi. İngiltere'nin Latin Amerika kıyılarına gönderdiği filolar kaçak mallar taşıyordu. Köle ticareti kaçak ticareti için paravan olarak kullanılıyordu. Aslında bu önlemlere de gerek yoktu. Çünkü gümrükler Latin Amerika'ya giren malların İspanya'dan gelmediğini açıkça bildiriyordu. Gerçekte ticaret hiçbir zaman İspanya'nın tek elinde olmamıştı. 1810'dan çok önce metropol sömürgesini kaybetmişti. Devrim yalnızca gerçeğin politik tanınmasıydı. Manfred Kosok, El Virreinato del Rio de la Plata su Estructura Economico Social, Buenos Aires, 1959. İngiliz birlikleri çok az kayıp vererek Antiller'deki Trinidad'ı ele geçirmişti. Ama komutan Sir Ralph Abercrombie, Latin Amerika'da girişilecek diğer askeri harekatların bu kadar kolay olmayacağından emindi. Kısa süre sonra yapılan Rio de Plata kuşatmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu yenilgi, Sir Ralph Abercrombie'nin silahlı saldırıların etkisiz olduğu, diplomatlar, tüccar ve bankacıların tarihsel rolünün iyi değerlendirilmesi gerektiği yolundaki görüşlerini destekler nitelikteydi. İspanyol sömürgelerinde yeni bir liberal düzen, İngiltere'ye Latin Amerika ticaretinin onda dokuzunu ele geçirme fırsatı verebilirdi. H.C. Ferns, Gran Bretaña y Argentina en el siglo 19, Buenos Aires, 1966. Sömürgelerde bağımsızlık furyası başlamaktaydı. 1810'dan itibaren Londra dolambaçlı bir siyaset güttü. Amaç İngiltere'nin ticaretini korumak, Latin Amerika'nın Kuzey Amerikalılar ya da Fransızlar tarafından ele geçirmesini önlemek, bağımsızlık eşiğinde olan ülkelerde olası bir Jacobenci enfeksiyona karşı hazırlıklı olmaktı. 25 Mayıs 1810'da Buenos Aires'te oluşturulan devrimci juntayı İngiliz savaş gemilerinin top atışı selamladı. Mutin gemisinin kaptanı majesteleri adına ateşli bir konuşma yaparak İngilizlerin kalbinin sevinçle dolu olduğunu açıkladı. Yabancılarla ticareti engelleyen yasakları kaldırmak için 3 gün bile gerekmedi. Deri ve yağ ihracatını güçleştiren vergiler 12 gün sonra %50'den %7,5'a indirildi. 6 hafta içinde altın ve gümüş üzerindeki ihracat yasağı kaldırıldı. Böylece altının ve gümüşün Londra'ya akması engellenemeyecekti. Eylül 1811'de Junta'nın yerini üçlü bir iktidar aldı. İthalat ve ihracat vergileri bir kez daha düşürüldü. Bazı mallar da tamamen kaldırıldı. Meclisin bütün yetkileri kendinde topladığı tarih olan 1813'ten itibaren yabancı tüccarlar yerli aracıların katkısı olmadan mallarını satabilme hakkını elde ettiler. Ticaret gerçekten özgürleşti. A.G.E. Daha 1812'de bazı İngiliz tüccarları dış işlerini, Alman ve Fransız dokumalarını başarıyla piyasadan kovduklarını bildirmişlerdi. Arjantinli dokuma işçilerinin üretimleri de serbest değişimin hışmına uğrayarak piyasadan kovulmuştu. Latin Amerika'nın diğer ülkelerinde de aynı olay değişik biçimlerde tekrarlandı. Yorkshire, Lancashire, Cheviot ve Galler'den sürekli olarak pamuk, yün, demir, deri, tahta ve porselenden yapılma ürünler geliyordu. Manchester dokumaları, Sheffield demir işleri, Worcester ve Staffordshire çanak çömlekleri Latin Amerika piyasalarını istila etmişti. Serbest değişim ihracat limanlarını zenginleştiriyor, lüks düşkünü oligarşinin savurganlığını akıl almaz boyutlara ulaştırıyor, yeni gelişen yerel imalatı baltılıyor, iç pazarın gelişmesini engelliyordu. Metropolün yasaklarına karşın teknik düzeyi çok düşük ve oturmamış olsa da yerel endüstriler sömürgelerde boy göstermeye başlamıştı. Bağımsızlığın hemen öncesinde İspanya'nın baskısının biraz hafiflemesi ve Avrupa'daki savaşın yarattığı güçlükler sonucu endüstride bazı atılımlar gerçekleştirilmişti. 19. yüzyıl başında kralın 1778'de İspanya ve Amerika limanları arasındaki serbest değişime izin vermesinin yıkıcı sonuçlarının ardından yapım evleri canlılık kazanmaktaydı. Serbest değişimle çığ gibi yığılan yabancı mamuller, sömürgelerde imal edilen dokumaları, çanak çömlek ve madeni eşyayı piyasadan silip süpürmüştü. Zanaatkarların yemiş oldukları bu darbeden sonra toparlanmaları için yeterince zamanları olmadı. Bağımsızlığın serbest rekabete kapıları açmasıyla gelişmiş Avrupa endüstrisi Latin Amerika'da egemen oldu. Bağımsızlıktan sonra endüstrinin gelişmesi hükümetlerin farklı gümrük politikalarına bağımlı oldu ve sürekli bir gelişme sağlanamadı. Endüstriyel çocuk katliamının boyutları. Alexander von Humboldt'un hesaplarına göre 19. yüzyıl başında Meksika'nın büyük ölçüde tekstilden oluşan endüstriyel üretimi 7 veya 8 milyon peso dolayındaydı. Dokumacılıkta uzmanlaşmış atölyelerde pamuklu kumaşlar dokunuyordu. Querétaro'da 200 dokuma tezgahı ve 1500 dokuma işçisi, Puebla'da 1200 işçi bulunuyordu. Alexander von Humboldt, Ensayo sobre el Reino de la Nueva España. Mexico City 1944. Peru'da sömürgecilik döneminde dokunan kaba kumaşlar Pizarro'nun gelişinden önceki yerli dokumacılığının yüksek düzeyine erişemiyordu. Buna karşılık yeni dokumacılığın ekonomik önemi çok büyüktü. Emilio Romero, Historia Economica del Peru, Buenos Aires 1949. Endüstri güneş doğmadan önce atölyelere hapsedilip gece yarılarına kadar zorla çalıştırılan yerlilerin iş gücüne dayanmaktaydı. Böylece sağlanan çarpık gelişme bağımsızlıkla ortadan kalktı. Ayacucho, Cacamorsa ve Tarma'daki iş kapasitesi yabana atılır gibi değildi. Bugün artık var olmayan eski Pacaicasa köyünün tamamı Emilio Romero'nun anlatımıyla binden fazla işçi çalıştıran bir dokuma tezgahları kuruluşuydu. Yün battaniyeleri yaygın bir bölgede kullanılan Pau Carcolla bugün yok olmaktadır. Artık tek bir atölye bile kalmadı orada. AGE, Şili'nin uzak bir sömürge olması, sömürge döneminin başından itibaren endüstriyel etkinliklerin çoğalmasıyla sağlandı. İplikçilik, dokumacılık ve sepicilik oldukça gelişmişti. Güney Denizi'ndeki gemilerin halat gereksinimi Şili tarafından karşılanırdı. İmbik'ten topa her türlü madeni eşya üretilir, tekneler yapılırdı. Şili, kuyumculuk, porselen ve saatçilikle de ilerlemişti. Hernan Ramirez Necoxea, Antecedentes Economicos de la Independencia de Chile, Santiago, Chile 1959. Brezilya'da 18. yüzyıldan beri imalata ağır ağır ilerleyen tekstil ve maden ürünleri ithal malları tarafından piyasadan kovulmuştu. Bu iki endüstri Lisbon yönetiminin sömürgeci güçle anlaşarak koyduğu vergilere karşın gelişmeyi başarmıştı. Ama 1807'den itibaren Rio de Janeiro'da yerleşmiş olan Portekiz Krallığı'nın İngiltere'nin elinde bir oyuncak olması ve Londra'nın gücü gelişen endüstriyel etkinliklere sekte vurdu. Limanların dışa açılmasına kadar Portekiz ticaretinin yetersizliği zanaat niteliğindeki küçük yerel endüstrileri korumuştu. Etkinlikler küçük boyutlarda olmakla birlikte ulusal tüketimin önemli bir bölümünü karşılayabilecek düzeydeydiler. Serbest rekabetin girişiyle yerel endüstriler en önemsiz sektörlerde bile ayakta kalmayı başaramadılar. Chiao Prado Junior, Historica Economica del Brasil, Buenos Aires 1960. Rio de Plata eyaletinin en önemli tekstil merkezi Bolivya'ydı. Yönetici Francisco de Viedma'nın verdiği bilgilere göre Cochabamba'da 100 yıl boyunca pamuklu dokuma sektöründe 80 bin kişi çalışmıştı. Oruro ve La Paz'da da dokumacılık gelişmişti. Battaniye ve pançolar dışında dayanıklı giysiler yapmayı uygun kumaşlar dokunuyordu. Mojos, Chiquitos ve Guarayos'ta ise ince keten ve pamuklu kumaşlar dokunuyor, hasır şapkalar yapılıyor, yünlü dokumacılık ve püro yapımı dallarında çalışılıyordu. Bolivya'nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümünde yayımlanan bir kitapta kuru bir anlatımla belirtildiği gibi bu endüstriler yabancı rekabet karşısında tutunamamıştır. The University Society, Bolivia en el primer centenario de su independencia, La Paz 1925. Bağımsızlıktan önce kıyı kesimleri Arjantin'in en geri kalmış ve nüfusu en az olan bölgeleriydi. Bağımsızlıkla birlikte ülkenin ekonomik ve politik merkezi Buenos Aires'e kaydı ve güney bölgeleri ihmal edilmeye başladı. 19. yüzyıl başında nüfusun onda biri Buenos Aires, Santa Fe ve Entre Rios'ta yaşıyordu. Louis C. Allen, Lascano, Imperialismo y Comercio Libre Buenos Aires 1963. Ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde yerel endüstriler ilkel koşullarda ağır ağır da olsa gelişmişti. Kıyı şeridinde ise Savcı La Remendi'nin 1795'te yazdığı rapora göre ne bir imalata ne de bir zanaata rastlamak olanağı vardı. Bugün az gelişmişlik kuyuları olan Tucumán ve Santiago del Estero'da 3 tip panço üreten tekstil merkezleri, kaliteli arabaların yapıldığı atölyeler, püro, sigara, deri ve kösele yapım üyeleri bulunmaktaydı. Catamarca'da çeşitli türde kumaşlar dokunuyordu. Córdoba'da yılda 70 bin panço, 20 bin battaniye, 30 bin metre pamuklu, ayakkabı ve deri eşya, ayrıca halı üretiliyordu. Corrientes ise sepicilik ve koşumculuk merkeziydi. Salto koltukları zarafetleriyle ün salmıştı. Yılda 2-3 milyon litreye ulaşan Mendoza şarapları Endülüs şaraplarını aratmayacak kalitedeydi. San Juan'da yılda 350 bin litre konyak üretiliyordu. Mendoza ve San Juan, Güney Amerika'da Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki ticaretin boğazını oluşturuyordu. Pedro Santos Martinez, Las Industrias durante El Virreinato 1776-1810, Buenos Aires 1969. Manchester, Glasgow ve Liverpool tüccarları Arjantin dolaşarak Santiago ve Córdoba'nın pançolarını, Corrientes'in deri eşyalarını, bütün ülkede yaygın ahşap işlerini kendi ülkelerinde yapmaya başladılar. Arjantin'de yapılan pançoların fiyatı 7 peso, Yorkshire'da yapılanların fiyatı ise 3 pesoydu. Dünyanın en gelişmiş tekstil endüstrisi hızla yerli dokumaların yerini alıyordu. Aynı şey ayakkabı, çizme, mahmuz, gem, ızgara hatta çivi yapımında bile görülüyordu. Yoksulluk Arjantin iç bölgelerini sarmıştı. Bir süre sonra bu bölgelerin halkı Buenos Aires limanının diktatörlüğüne başkaldırdı. Escalada, Belgrano, Pueyrredón, Vieites, Las Heras ve Servino İspanya'nın elinden iktidarı almışlardı. Ricardo Levene, Documentos para la Historia Argentina, ön söz 1919, Obras Completas, Buenos Aires 1962. Ve ticari sayesinde İngiliz ipeklileri ve bıçakları, ince Louvers pamukluları, Flandre dantelleri, İsviçre kılıçları, Hollanda Çin'i, Westfalia jambonu ve Hamburg'dan Havana puroları alma fırsatına sahiptiler. Buna karşılık Arjantin deri, yağ, kemik, kurutulmuş et satıyor. Buenos Aires yöresindeki hayvan yetiştiricileri serbest değişimden yararlanarak pazarlarını genişletiyorlardı. Plata'daki İngiliz konsolosu Woodbine Paris, Pampalardaki bir sığır çobanını şöyle anlatıyordu. 1837'de giysilerini, eşyalarını tek tek inceleyin, deri eşyaların dışında İngiliz malı olmayan ne bulabilirsiniz? Karısının eteği %90 ihtimalle Manchester'da üretilmiştir. Yemeğin piştiği tencere, yendiği porselen tabak, bıçağı, mahmuzları, atının gemi, üzerindeki panço hepsi İngiltere'den gelmiştir. Woodbine Parish, Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata, Buenos Aires 1958. Arjantin'de kaldırım taşları bile İngiltere'den getirtiliyordu. Aşağı yukarı aynı dönemde Rio de Janeiro'daki ABD Büyükelçisi James Watson, Webb ise Brezilya hakkında şunları anlatıyordu. Brezilya çiftliklerinde patronlarla kölelerin giysileri özgür emeğin ürünüdür. Onda 9'u İngiltere'den gelir. Brezilya'nın kalkınması için gerekli sermayenin tümünü İngiltere sağlar. Çapadan lüks eşyalara, iğneden pahalı giysilere kadar her şey İngiliz malıdır. İngiliz seramikleri, cam eşyaları, demir ve ahşap işleri, yünlü ve pamuklu kumaşları kadar yaygındır. Brezilya'nın buharlı ve yelkenli gemilerini yapan, caddelerini asfaltlayan, kentlerini aydınlatan, demir yollarını inşa eden, madenlerini işleten, bankaları çalıştıran, telgraf tellerini döşeyen, posta dağıtımını yapan, gereksindiği mobilyaları, motorları, vagonları sağlayan İngiltere'dir. Paulo Schilling, Brasil para extranjeros, Montevideo 1966. Serbest ithalatın coşkunluğundan liman tüccarları akıllarını kaybetmişlerdi neredeyse. O dönemde ithal edilen mallar arasında kefeni içinde tabutlar, eğerler, kristal şamdanlar, tropiklerin yakıcı güneşinde kullanımı, biraz güç olsa da buz patenleri, Brezilya'da o dönemde kağıt para olmadığı halde portföyler ve aşırı miktarda matematik gereçleri vardı. Alan K. Manchester, British Preeminence in Brazil, Its Rise and Decline, Chapel Hill, Kuzey Carolina 1933. 1810'da imzalanan ticaret ve denizcilik anlaşmasıyla İngiliz ithal mallarına uygulanan vergi, Portekiz kökenli mallara uygulanan vergiden daha düşük tutulmuştu. Anlaşmanın metni İngilizceden öylesine alelacele çevrilmişti ki, örneğin policy sözcüğü Portekizce'ye politika yerine polis olarak çevrilmişti. Celso Furtado, Formación Económica del Brasil, Mexico City, Buenos Aires 1959. İngilizler Brezilya'da ulusal yargı organları tarafından yargılanmamak gibi özel bir haktan da yararlanıyorlardı. Brezilya, Büyük Britanya Ekonomik İmparatorluğu'nun gayri resmi bir parçasıydı. J.F. Normano, Evolução Econômica do Brasil, São Paulo 1934. Yüzyıl ortalarında Valparaíso'ya gelen İsveçli bir gezgin, ticaret özgürlüğünün Şili'de yol açtığı savurganlığa tanık olmuştu. Kendini kanıtlamanın tek yolu, frak ve her türlü aksesuarla Paris moda dergilerini harfiyen izlemektir. Kadın şık bir şapka alarak kendini tam bir Parisli gibi hisseder, kocası ise kocaman, sert bir kravat takarak kendini Avrupa kültürünün doruğunda zanneder. Gustavo Beyhaut, Raíces Contemporâneas de América Latina, Buenos Aires 1964. Şili'de çıkarılan bakır 3-4 İngiliz firmasının elindeydi ve fiyatlar Swansea, Liverpool ve Cardiff'teki döküm evlerinin çıkarları doğrultusunda belirleniyordu. İngiltere Başkonsolosu 1838'de hükümetine bakır satışlarındaki mucizevi artıştan söz ediyor. Bakırın tümünün olmasa bile önemli bölümünün İngiliz gemileriyle ya da İngilizler hesabına. Hernán Ramírez Necochea, Historia del Imperialismo en Chile, Santiago, Şili 1960, ihraç edildiğini bildiriyordu. Santiago ve Paraíso'da ticaret İngiliz tüccarların elindeydi ve İngiliz ürünleri için Şili, Latin Amerika'nın ikinci büyük pazarıydı. Topraktan ve toprak altından çıkarılan zenginliklerin uzaklardaki güç merkezlerine taşınmasının basamağı olan büyük Latin Amerika limanları kendi ülkelerine karşı güç aracı olarak birleşmişlerdi. Ulusal gelir limanlar yoluyla dış ülkelere akıyordu. Limanlar ve sermaye Paris ve Londra'yı taklit ediyor, arkalarında ise geniş çöller uzanıyordu.